Ayrım 23.
Yeğen Osman Paşa. 17. asrın ilk yarısıyla ortasında Celalilik Dağ Padişahlığı yolunda devletin başına en büyük gaileyi çıkaran Abaza Hasan Paşa olmuştu. Önce katı bir kışın hışmına uğrayan ve sonra Halep'te tuzağa düşüp yanındaki asi vezirler, paşalar, beyler ve ağalarla beraber kellesini veren bu macera perestten sonra Türkiye devlet otoritesini koruyan Köprülü Mehmet Paşa'nın amansız kanlı kılıcıyla 25 sene kadar huzura kavuştu. Bu huzur pek çok cana mal oldu. Celalilik damgasıyla nice masum kesildi. Köylü, kentli, ırgat, çoban, sığırtmaç, garip uşak, şuradan buradan toplanan kimi yalınayak, kimi pelaspareler içinde, yarı çıplak fakat her biri pazı, pençe sahibi, çoğu güneş parçası erkek güzeli, elleri bağlanarak kafile kafile yaya olarak İstanbul'a Edirne'ye gönderildi. Günlerce aç, bitap ve perişan kendilerini bir kasrın penceresinden seyreden Sultan 4. Mehmet'in önünde sorguya çekilmeden, suçları değil, hatta kim oldukları isimleri dahi öğrenilmeden çökertilip idam olundular. Fakat şekavetin sebepleri üzerinde asla durulmadı. Ne devlet teşkilatında ne de devlet nizamında. Halkın ve bilhassa köylünün hayat seviyesini yükseltecek bir reform düşünülmedi. Karanlık istibdat mutlakiyeti mutlaka uyanamadı. Her nevi yolsuzluğun ve uygunsuzluğun, rüşvetin, hırsızlığın, tegallübün, şekavetin, fuhuşun ve şenaatin önlenmesi için adalet yerine amansız şiddet, idamlar kafi bir müeyyide zannedildi. Asrın başında 14 yaşında bir çocukken Osmanlı tahtına oturmuş olan Sultan 1. Ahmet o küçük yaşında 5 vakit namazını kılar, gayet dindardı ama saltanatı boyunca adil olamadı. Devrinin büyük bir mütefekkiri Şeyh Abdülmecid Sivasi bu genç hükümdara küfr ile devlet durur, zulm ile durmasa gerek diyecek medeni cesaret ve celadeti gösterdiği halde efendinin irşadı bir edebi terennüm olarak kalmıştı. Halep katliamından kaçabilmiş birkaç bölükbaşı ve birkaç yüz Levent, Sarıca ve Sekban dağlardan başka barınacak yer bulamadı. Takip edildiler, yakalandılar ve yukarıda kaydettiğimiz kafile arasında başları cellat satırına verildi. Ayrık otları ve dikenler, çalılarla kaplı kırlık, o yabani bitkilerden sati temizlikle kurtulamazdı. Toprağın sürülmesi, ekilmesi, bağ ve bahçe ekin tarlası haline konulması ve sonra dikkatle bakılması, yeni muzır tohumların yeşerenlerinin ayıklanması gerekirdi. Köprülü sati temizlemede amansız bir devlet ırgadı oldu. Fakat tek çapa vuran bir bahçıvan, reformcu devlet adamı olamadı. Abaza Hasan Paşa'nın tenkilinden ve suçlu ve masum binlerce insanın başı kesildikten sonra da şekavet yoluna sapanlar oldu. Mesela 1664'te Köprülü'nün oğlu Fazıl Ahmet Paşa'nın sadaretinde Sivri Bölükbaşı adında bir şaki türedi. 100 nefer levendiyle köyler bastı, yağma etti. Dağlara kız oğlan kaldırdı, ırza namusa saldırdı. Şiddetle takip olundu. Evvela adamlarından iki azgın delikanlı ele geçti. Biri kemençeci oğlu, kara bıyıkları yeni terlemiş bir taze civan, öbürü de ince Arap, abanoz derisi, pırıl pırıl zenci. Edirne'ye Sultan 4. Mehmet'e gönderildiler. Genç hükümdar, eşeddi ukubetle katlolunsunlar dedi. İkisini de anadan doğma çırılçıplak soydular. Yüzü koyun yatırıp birer çarmıha gerdiler. Omuz başlarını ve kaba etlerini bıçakla oydular. O oyuklara birer bal mumu dikerek develerin üstünde mumları yana yana Edirne'yi dolaştırarak halka teşhir ettikten sonra yine saraya getirdiler ve hükümdarın gözü önünde kafalarını kestiler. Onların ardından Sivri Bölükbaşı'nın kendisi ele geçti. Yine Edirne'de aynı işkenceyle idam olundu. Bilhassa Anadolu'ya teftişçi ünvanıyla geniş salahiyetli paşalar gönderildi. Bunlar kılıç ve tüfek köylü kentte elindeki silahı topladılar. Zorbadır, uygunsuzdur, şakidir diye ihbar edilenleri şiddetle takip ettiler. Yakaladıklarını idam ettirip kellelerini padişaha gönderdiler. İftiralarla nice cinayetler işlendi. Fakat bu teftişçi paşaların leventleri de silah arama ve toplama bahanesiyle soygunculuk yaptı. Kasık mancası sayarak iğrenç tecavüzlerde bulundu. Hatta paşalar da meşrebine göre sinesine kah bir nigar, kah bir mahbub çekti. Haklarında şikayetçi gelince onlar da padişah gazabına uğradı. Bre kafir, bre zalim, bre melun diye cellada teslim edildi. Hazin bir fıkradır. Köylünün biri kıra çıkmış, bir kayanın üstüne de keklik konarak ötmeye başlamış. Köylünün tüfeği yok ki vursun. Öt gidinin köklüğü, öt demiş, teftişçi paşa gibi arkan var. Şiddet ve teftiş ile bu zoraki asayiş Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'dan sonra yine bir diktatör salahiyetiyle sadaret mevkiine getirilen Köprülülerin damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 1683'te Viyana önünde uğradığı büyük bozguna kadar devam etti. Bozgun dönüşü Kara Mustafa Paşa Belgrad'da idam olundu. Yerine geçen sadrazam serdarlar bozgununu durduramadı. Kendileri de mevkilerini muhafaza edemediler. Devlet sözü yine ayağa düştü. Devlet sözünün ayağa düşmesiyle de şekavet hortladı. 1685'te evvela Yadigaroğlu Ahmet Bölükbaşı 100 nefer Levent'le bayrak açıp celali oldu. Onu Akkaş Mustafa, Kara Mahmut ve Yeğen Osman adındaki Bölükbaşıların isyanları takip etti. Sivas, Ilgın, Eskişehir ve Bolu arasında yolları kestiler. 2000 kadar haşeratı başlarına toplayıp ve birbirlerine destek olarak köyleri, kasabaları yağmaya başladılar. Yadigaroğlu Ahmet Sivas'ın köylerindendi. 35 yaşında bir şahbaz yiğitti. 60 sene kadar evvel Sultan 4. Murat zamanında isyan eden Abaza Mehmet Paşa'nın Leventleri o havaliyi kasıp kovurduğu sıralarda bu köyde basılmış, bütün kızları bir gece cebren ve kahren bir Levent'in koynunda yatmıştı. Bu şenaati kısmen hafifletmek için köyün imamı Leventlerin ayağına düşmüş, haydutların çektikleri kızlarla nikahlarını kıymıştı. Bu kızlardan birkaçı babalarını hiç görmeyecek olan çocuklar doğurmuşlardı. Biri de bir gecelik kocası olan delikanlının güzel yüzünü hiç unutamamış, aşık olup kaybettiği o gençten doğurduğu oğlana Yadigar adını vermişti. Yıllar geçmiş bu Yadigar Bey büyümüş, pek güzel bir genç olmuş ama damarlarında Şaki babasının kanını taşımış, dağa çıkmış, yol kesip kervan soymuş, kız kaçırmış, kaçırdığı kızdan biri bu Ahmet, biri de onun 5 yaş küçüğü Mustafa iki oğlu olmuş. Bir günde nam ve nişanı kaybolmuştu, bir dağda Derbent'te tepelenmiş olacaktı. 1685'te Şaki Yadigaroğlu Ahmet, teftişçi Büyük Cafer Paşa tarafından takip edildi. Erzurum taraflarına kaçtı. Koyul Hasır, yani bugün Kuyulu Hisar diyoruz, civarında bir Ayşu işret aleminde basıldı. Kendisiyle 8 nefer Levent'te öldürüldü. Geri kalanlar kaçtı. Öldürülen 9 celalinin başları İstanbul'a gönderildi. Bab-ı Hümayun önüne atıldı. Kaçanlar arasında Ahmet'in kardeşi Mustafa da vardı. Doğruca yeğen Osman Belikbaşı'nın yanına gittiler. Bu Mustafa o tarihten sonra Küçük Yadigaroğlu diye şöhret buldu. Yeğen Osman Bölükbaşı'nın babası meçhuldür. Anası Ilgınlıydı. Osman'ın da Yadigar Bey gibi bir sarıcanın veya Levent'in Yadigarı olduğu tahmin edilebilir. Çift çubuk sahibi mütegallibeder olan dayılarının kanadı altına büyüdüğü için yeğen lakabıyla şöhret bulmuştu. Ayağı koşarlı, pençesi yırtıcı, baba baskısı görmemiş, serazat yetişmiş, daha tüysüz oğlanken eşkıya yanında dağa çıkmış, Levent toplama bayrak açma usulünü öğrenmiş, devrim vezirlerinden Kara İbrahim Paşa'ya bölükbaşı olmuş, paşasına Levent sarıca sekban toplamıştı. 1683'te Büyük Vezir Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Belgrad'da idam edilince Mührü Hümayun yeğenin efendisi bu Kara İbrahim Paşa'ya verilmişti. Aslı Bayburtlu olan Kara İbrahim Paşa memleketinin ayak takımındandı. Yalın ayağı, yarım pabuçlu bir taze yiğit olarak Merzifonlu Mustafa Paşa'nın kapısına gelmiş, ahır uşağı olmuş, efendisinin gözüne girmiş, layık olmadığı himayeyi görmüş, kahyalığına kadar yükselmiş, Mustafa Paşa Viyana seferine giderken sadık bendedir diye sadrazam vekili olarak padişahın yanında bırakılmış, Rikab-ı Hümayun kaymakamı olmuştu. Bir vekil olarak o yüksek makamın tadını tadınca, niceye dek ben bu herifin pençesinde kalırım diyerek nankörlük yoluna sapmış, bozgunda veli nimetini padişah gazabına uğratıp Mustafa Paşa'dan alınan mührü kendi koynuna atmıştı. Fakat uşaklıktan yükselme vezir kendisinde bozgunu durduracak kudret görememiş, serdarlığı üzerine alıp sefere gitmek istememiş, temarruz etmiş, kapıkulu askerini seferli etmekle yetinerek serdarlığa Bekri Mustafa Paşa'yı tayin ettirmişti. Paşasının askerleri arasında sefere memur olan yeğen Osman da Edirne'den Belgrad'a doğru yola çıkıldığında ilk gece ilk konak yerinden at sırtına düşmüş seferden kaçmış, Çanakkale Boğazı'nın bir iskelesinden Anadolu yakasına atlamış, soluğu Ilgın'da almıştı. Fakat devlet uğrunda sefere gitmekten korkan yeğen Osman o en nazik devirde kendi devletine karşı celali olup dağa çıkmaktan korkmamıştı. O 1685 yılında isyan bayrağı çekenlerden Akkaş Bölükbaşı bir Kürttü. Teftişçi Büyük Cafer Paşa Yadigaroğlu Mustafa'yı Kuyuluhisar civarında tepeledikten sonra Akkaş'ın üzerine yürümüş, Şaki yanında kalan 30 kadar sadık adamıyla Bitlis'e kaçmış, fakat Bitlis hanı hepsini yakalatıp kafalarını kestirmiş ve kesik başlarını Cafer Paşa'ya yollamış, o da padişaha göndermişti. Sultan Mehmet bu kelleler arasında yalnız Akkaş'ı görmek istemişti. O gün padişahın yanında bulunan müverrih Fındıklılı Mehmet Ağa, sağ kaşı beyaz bir uzun saçlı pelitti diyor. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu birkaç satır içine toplamak çok zordur. O devrin mufassal vakainamesi duygulu insanı hala titretir, ağlatır. Bir yanda dört düşman, Avusturya, Venedik, Polonya, Rusya. Öbür yanda şekavet ve varlık içine devlet adamı kıtlığı, kumandan kıtlığı, fedakar insanların kıymetli başların kahpece harcanması, 14 yaşında Budinli Mehmet çocuklardan aksakalı göbeğinde koca Abdi paşalarına kadar selsebil olan kahraman kanları kaleler bozgundan sonra sapır sapır dökülmüyor, merdane müdafalardan sonra çatır çatır zorla sökülüyordu. Ardıma bakarım imdat gelmez. Ve nihayet devletin başına kadın kokusuna ve kadın etine 40 yıldan beri kanmamış av delisi sefih bir padişah. İşte bu tablo içinde yeğen Osman Bölükbaşı denilen en hafif sıfatla alçak adam, dört düşmanın sokacağı 4000 casusun yapamayacağı kötülüğü tek başına yaptı. Sefih hükümdar ile alçaklıkta kendisine hiç de aşağı kalmayan, cahil ve haris devlet erkanının acizinden ve kararsızlığından faydalanarak devletin düşman karşısındaki harp kudretini tam 1,5 yıl felce uğrattı. Viyana bozgununun hemen akabinde de bu 1,5 sene boşuna harcanmayarak düşmanlara fırsat verilmeyecek pek kıymetli günlerdi. Cephe yolundan kaçıp Ilgın'da Celali bayrağı çeken ve etrafı vura vura Eskişehir'e doğru ilerleyen yeğen Osman Ağa, padişahın yanındaki müsahiplere rüşvet keseleri gönderdi. Ve hiç utanmadan bana bir mansıp versinler, Engürüz seferine varayım düşmana kılıç çalayım dedi. Vaka Nüvis Raşid Efendi pek haklı olarak bu şakiye mansıp değil cezası verilecekti, kafası koparılarak emsaline ibret olacaktı diyor. Çıplak ayağına bir çarık çekemeyen ve iki bez gömleğini üçleyemeyen köylünün uçkur ve yebeni ucuna düğümlediği paralarla doldurulmuş hediye keselerini alanlar, ele geçmesi mümkün değilken kendiliğinden itaati ne lütuftur, adam soymada bahadır olduğu gibi küffar ile cenk ve harbe de kadirdi diyerek yeğen Osman'a Karahisar Sancak Beyliğini verdirttiler. Türedi Bölükbaşı bir Mir-i Miran paşa oldu. Artık yeni ünvanıyla kaydedelim. Yeğen Osman Paşa'nın yanında Yadigaroğlu ve Aktaş çetelerinden gelenlerle 300 kılıç haydut vardı. Bırak Rumeli'ye geçsin, tertibatını al, tuzağını kur, sergerdeleriyle beraber o 300 haydutu tepele. Eğer 300 kişiyle Rumeli'ye geçerse. Fakat Sultan 4. Mehmet'in yıllardan beri daima ikametgah olarak yerleştiği Edirne Sarayı'nda yeğen Osman Paşa hemen bir cengaver, kahraman olmuştu. Kendisine mirimanlıkla sancak beyliği verilirken bir de devlet hizmeti yüklendi. Kendi askerinden gayrı devlet hesabına da ne kadar Levent eşkıyası toplayabilirsen topla. Ücretlerinden yana düşünme, miriden verilecek. Bayrağının altına o kapısız kalmış Leventleri de al ve sefere sür gel denildi. Ve bu vazife hayduda şifahen değil, bir fermanla bildirildi. Yeğen Osman'ın binlerce Levent besleyecek parası yoktu, ünvanı da basit bir bölükbaşıydı. Hem paşa olmuştu hem de elinde ücretlerinin devlet hazinesinden ödeneceğini bildiren bir ferman vardı. Binlerce zehri katil şahbaz akın akın koştu. Şaki'nin ekmeğine yağdan sonra bir de bal sürülmüştü. Artık Rumeli'ye rahat rahat geçebilirdi. Buna rağmen acele etmedi, Üsküdar'a doğru İpşir adımıyla yürüdü. Yeğen Osman Paşa kendi askerlerinden gayrı Anadolu'da mansıp sahibi bir paşa kapısı yahut yeni açılan bir celali bayrağı arayıp gözleyen, boşta gezer ve eline fırsat geçince her türlü uygunsuzluğu, tecavüz ve şekaveti yapmaya hazır Leventlerden Engürüz seferine gitmek şartıyla 4000 nefer ve şahbaz yiğit toplamıştı. Elindeki fermana göre bunlar seferde de kendi sancağı altında bulunacaklar fakat ücretlerini, bahşişlerini, erzakını ve silahlarını devlet temin edecekti. Yani Anadolu'da vücutları muzır görülen haşerat ve hayta güruhundan bir takım insanlar yine kendilerinden bir adamın kumandasında cepheye sürgün ediliyordu. Düşman karşısında bir cenk alanında bunlardan hayır gelir mi? Yoksa en nazik bir anda kaçarak bütün orduyu bir bozguna mı verirler? Düşünülmüyordu. Kendisine böyle bir vazife verilen yeğen Osman Paşa hemen şımardı. Ordu Serçeşmesi tayin edilmesini istedi. Serçeşme o zamanlar Osmanlı ordusunda askeri birliklerin inzibat amirlerine verilen bir ünvandı. Ordu Serçeşmeli ise bütün ordu inzibat kumandanlığıydı. Yeğen Osman bunu istemekle herhangi bir edepsizlik yaparsa kendisini serdara şikayet edecek olan adamı ortadan kaldırmış oluyordu. Üstelik ordu erkanı arasına giriyor, orduda inzibat ve asayişi temin bahanesiyle söz sahibi oluyordu. İstediği serçeşmelik de verildi. Buna rağmen sefer yolunda ayağını ağır aldı. İpşir Paşa'yı hatırlatarak padişaha ve devlet erkanını telaşa düşürdü. Ancak 1687 yılı Haziran'ın sonlarına doğru Üsküdar'a yaklaştığı haberi geldi. Topladığı Leventler için Üsküdar'a 50 çerge ve 60 çadır geçirilerek Miskinler Tekkesi civarında bir konak yeri hazırlandı. Haziran'ın 24. Salı günü büyük bir tantanayla Laubali Eşkıya nümayişiyle Üsküdar'a gelerek hazırlanmış olan çerge ve çadırlara kondular ve hemen o gün Serçeşme yeğen Osman Paşa 4000 Levent'in 80 nefer bölük başısını 50 Levent bir bayrak çeker ve bir bayrak asker bir bölük başının kumandasındadır. Yanına alarak İstanbul'a geçti. İstanbul Kaymakamı Paşa'yı, o zaman Sadrazam ve Serdar seferdedir ve İstanbul'da bir Kaymakam Paşa Sadrazam vekili bulunmaktadır, ziyaret etti. Kaymakam Paşa yeğen Osman Paşa'ya, size kaç defadır eğlenmeyip tez gelesiniz diye ferman gönderildi, niçin ayak sürüyüp bizi endişeye düşürdünüz diye sordu. Serçeşme, aman sultanım biz fermana itaat ettik ancak Levent dağılmış. 4000 nefer Levent'i toplayıncaya kadar vakit geçti. Hepsi zerberdest dağ adamlarıdır, kolay avlanmaz şahbazlardır dedi. 80 bölük başıya birer hilat ile birer aba giydirildi. Ve Üsküdar'da fazla eğlenmeyip beri tarafa geçmeleri, orduyu Hümayun'a erişmeleri tembih edildi. O sırada Sultan 4. Mehmet İstanbul'da bulunuyordu. Yeğen Osman Paşa ile 80 bölükbaşı Paşa kapısından zamanımızdaki vilayet konağının bulunduğu yerde eski muazzam bir miri saray çıkıp Üsküdar'a dönerlerken Alay Köşkü'nden seyretmişti. O tarihlerde müverrih Fındıklılı Silahtar Mehmet Ağa da padişahın hizmetindeydi. Şu şayanı dikkat satırları yazıyor, padişahın ağzından işitmiştir. Hilat ve abalarını üst üste giymişlerdi. Padişah hazretlerini türlü vaatlerle okşayarak bu erazili Rumeli'ye geçirmekten maksadı, Anadolu'yu onların habis vücutlarından temizlemek ve dolayısıyla da cephede kafir kılıcına kırdırmaktı. Doğruluğuna inanmak lazımdır. Muhakkak ki garip ve hazindir. Üsküdar'da çadırlarına vardıklarında Serçeşme Paşa bütün zorbalarını ve Leventlerin ileri gelenlerini çergesine davet ederek Kaymakam Paşa'nın tembihini neferlere bildirmelerini, ertesi sabah erkenden karşıya geçeceklerini söyledi. Bir danışıklı dövüş olduğu aşikardı. Bu adamlar neferleri toplayıp yeğen Osman Paşa'nın emrini bildirince 4000 Levent itiraz etti ve şart koştu. Biz din uğruna cenge geldik. Padişah da bize ulufe vaat etti. Peşin 6'şer aylık ulufemizi ve adam başına 100'er kuruş sefer bahşişlerimizi verin gidelim. Ve illa ne denizi geçeriz ve ne de sefere gideriz dediler. Neferin bu itirazı ve şartı yeğen Osman Paşa'ya arz edildiğinde ordu inzibat kumandanı Serçeşme Paşa hemen parladı. Gidi anasını filan ettiğim çilingirler. Çilingir o devrin haydutu argosunda ağır bir küfür olacaktır. Size Anadolu'da ümmeti Muhammed'den bu kadar mal aldırdım yetişmez mi? Çekişmeyi pazarlığı bırakın yoksa mızrağım hakkı için cümlenizi kılıçtan geçiririm diye bağırarak gelenleri huzurdan kovdu. Hırsını kovmakla da alamayıp çergesinden dışarı fırladı ve atına bindi, kendi 300 Levent'ine atlanmalarını emretti. Bunun üzerine sefere sürüp getirdiği 4000 Levent ve çadır ve çergelerinden çıkarak dışarı uğradılar, atlandılar. Dövüşecekler, kesişeceklerdi. Yeğen Osman Paşa'nın beraberinde sefere getirdiği büyük dayısı Deli Veli Ağa, kahyası çulsuz Kara Mustafa, namlı kılıç sahibi Leventlerinden Kebeş Hacı ve Bozoğlan araya girdiler. 4000 Levent'i 6 aylık peşin ulufe talebinden vazgeçirip 80'er kuruş bahşişe razı ettiler ve Fatiha okunup yeğen Osman Paşa ile barıştırdılar. Durum Kaymakam Paşa'ya arz olundu. Bu bahşiş hemen verilmezse bu 4000 haydutun Üsküdar'ı yağmalayıp Anadolu'ya dönecekleri yanıp yakılarak anlatıldı. 4000 Levent'e 320 bin kuruş ödenecekti fakat hazinede para yoktu. Bedesten kahyasına hazineden bir senet verilerek saçı bitmedik yetimlerin emanet sandığından 300 kese altın alındı. Üst tarafı da cami ve mescitlerdeki fukaraya yardım sandıklarından, maalesef zamanımızda böyle sosyal bir müessesemiz yoktur, tamamlandı ve yeğen Osman Paşa'ya teslim edildi. Bahşiş dağıtıldıktan sonra Leventler karşıya geçmeye razı oldular. 28 Haziran pazar günü sabahı devletin kiraladığı 40 adet at kayığıyla bayrak bayrak Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçmeye başladılar. Her iki iskeleye halk sefere gider eşkıya seyride koştu. 4000 Levent'in denizi geçişi tam 2 gün sürdü. Yine Fındıklılı Mehmet Ağa anlatıyor. Padişah da merak etmiş, eşkıyayı görmek istemişti. Beşiktaş iskelesine nazır bir keresteci dükkanının yanına alelacele bir tahtapoş, yani tribün yapıldı. Önüne kafesler kondu. Sultan Mehmet iki gün buraya gelerek seferli eşkıyayı seyretti. Yeğen Osman Paşa kendi 300 levendine diğerlerinden ayırt edilmesi için bektaşi külahı giydirmişti. Kendisinin kuruyasıca ve kopasıca başında da külah vardı. Bu zehri katil leventleri gören padişah, Allah'a hamd ederim ki böyle kavi bir düşmanı kolaylıkla ele geçirtti. Eğer verdiğimiz mansıbı kabul etmeyip bu askerle celallikte ayak direseydi, bir tarafta kafir, bir yanda da bunlar çıban, bu kadar adamı dağıtmak için Anadolu'da büyük bir sefere girişecektik dedi. Beşiktaş iskelesinde Rumeli yakasına ayak basan yeğen Osman Paşa'nın leventleri, kendilerini seyre çıkan halka laubali şakalar, hayta nümayişleri yaparak Kağıthane Deresi Vadisi'ndeki çayıra kondular. 7 Temmuz'a kadar 10 gün orada kaldılar. Şehir içine girmelerine izin verilmedi. Fakat civar köylere, tuğla, kiremit harmanlarına, bağlara, bahçelere dağılıp yayıldılar. Türlü uygunsuzluklar, kepazelikler oldu. Nihayet orduya kavuşmak üzere kalktılar. Yollarda da pis bir iz bıraktılar. Yeğen Osman Paşa'nın sürüp getirdiği bu Levent eşkıyası Sadrazam ve Serdar Süleyman Paşa'nın kumandasındaki orduya Macaristan'da 4 Ağustos 1687 bir pazartesi günü iltihak etmişti. Celali'nin Serçeşme olarak orduda vazifeye başlamasından bir hafta sonra 12 Ağustos Salı günü Türk ordusu bu tarihten 160 sene evvel Kanuni Sultan Süleyman'ın Macar ordusunu imha ettiği Mohaç sahrasında müthiş bir mağlubiyete uğradı. 20 binden fazla şehit verilerek bir bozgun halinde geri çekildi. Evvela topla, tüfekle, kılıçla 7 saat merdane, dilirane cenkler oldu. Düşmandan nice başlar, diller alındı. Serdar askerin zapturaptına bakmadı. Düşman bir gedik bulup Anadolu kolu üzerine yürüdü. Serçeşme yeğen Osman Paşa'nın 4000 atlan leventi bu koldaydı. Tek kurşun atmadan, bir kılıç oynatmadan yüz geri ettiler, kaçtılar. Peşleri sıra bütün Anadolu kolu bozuldu ve panik bütün orduya sirayet etti. Metrislerdeki piyade kaçan atlı leventleri kurşuna tutup durdurmaya, düşman üzerine döndürmeye çalıştılar. Muvaffak olamadılar. O sırada gayet şiddetli bir rüzgar çıkıp top tüfek dumanını ve sahranın tozunu toprağını Türk ordusu üzerine attı. Göz gözü görmez oldu. Bu da ayrıca şaşkınlık verdi. Levent eşkıyası adetleriydi. Kaçarken ordugah üzerine uğramışlar, çadır iplerine kılıç çalıp çadırları yıkmışlar, ordunun maneviyatını kahpecesine sarsmışlardı. Aşağıdaki satırları Fındıklılı Silahdar Mehmet Ağa'nın tasviridir. Herkes can ve baş kaydına düştü. Akşama bir saat kalmıştı ki düşmandan külliyetle yüz çevrildi. Bütün ağırlıkları, erzak, cephane, hazine, topları yerinde bırakıp, baba oğuldan, oğul babadan vazgeçip birer kuru başları ve gözlerinden akan yaşlarıyla selamet yoludur diye Drava nehrine doğru kaçtılar. Gece yarısı çırılçıplak, yalın ayak, Kababaş, Ösek Köprüsü başına gelip bir saat evvel köprüden geçmeye can attılar. Bir ok benzili yerden birbirini çiğneyip sade köprü başında 2000 adam ayak altında kalıp helak oldu. Ösek Köprüsü geçildikten sonradır ki panik durmuştu. Bu felaketin asıl mesulleri Edirne'deki saray ve devlet erkanıydı. Adam soymada bahadır olan Şaki yeğen Osman düşman karşısında cenge kadir çıkmamıştı. Askerlik başta can, her şeyden geçen, ne mal, ne mansıp, ne de şöhret bekleyen ulvi yaratılışların işidir. Ne tunturaklı lafla bağdaşır, ne de hırsla nümayişle. Haris, nümayişkar, dağ derbent pehlivanı ve kaldırım kahramanı şakiler cebin olurlar. Askerin arasına 4000 haydudu katmak elbet ki devlete ihanetti. Yeğen Osman Paşa'nın Mohaç'ta yüz geri etmiş leventlerinden kaç nefer kaybettiği bilinmiyor. Sefer yoluna bahşiş pazarlığı ile çıkan yadigarların burunları dahi kanamamış olabilir. Başlarında bulunan yeğen Osman Paşa da bozgundan sonra alnı ak ve yüzü pak levendane çalımla dolaştı. Kapıkulu askerleri yıllardan beri devam ede gelen harbin mesuliyetini av delisi Sefi Padişah'a, son bozgunun mesuliyetini de Serdar'a yükledi. Bu askerden Kapıkulu sipahisi Ebu Seyfoğlu Ahmet Ağa ile Deli Piri Ağa'yı, silahdarlar Tekeli Ahmet Ağa ile Küçük Mehmet Ağa'yı, Yeniçeriler de Canikli Fetvacı Hüseyin Çavuş ile Neferden Burgazlı Hacı Ahmet Ağa'yı sözcü seçtiler. Bu altı sergerde de evvela orduda Serdar ve Sadrazam'a karşı bir isyan hazırlarken, ilk adım olarak ordu inzibat kumandanı Serçeşme yeğen Osman Paşa'yı elde etmeye baktılar. Eşkıya reisi için bir fitne fesat aradığı şeydi. Varadin bağlarında gizlice buluştular, konuştular ve öpüşüp koklaşıp anlaştılar. Utanması sıkılması olmayan Yeğen Paşa, din ve devlet yolunda hizmet için şu kadar bin güzide Bahadır Levendim'le sizle beraberim dedi.